Biz burada kitle haberleşme araçlarından ve bunların etki alanlarından ayrı ayrı söz edecek değiliz. Zaten bu konumuzun dışında kalır. Burada sadece dün olduğu gibi bugün de bu araçların en önemlisi olarak gözüken basının özel rolüne işaret etmekle yetineceğiz. Kendisinden sık sık dördüncü kuvvet olarak söz edilen basın, diğer teknik vasıtaların, özellikle radyo ve televizyonun büyük bir hızla gelişmesine rağmen demokratik toplumdaki yerini ve önemini kaybetmiş değildir. Haberleşme, propaganda, kitle eğitimi ve eğlence alanlarında radyo, film ve televizyon basından daha ileri gitmiş olabilir. Fakat bunlar siyasal denetim aracı olarak basının yerini alamadıkları gibi onun fonksiyonunu da azaltamamışlardır. Basın bir yandan olayların yorumlanması ve değerlendirmesi yoluyla kamuoyunun oluşumu ve yön alışı üzerinde geniş ölçüde etki gösterir. Öte yandan siyasal iktidarın kullanılışını sürekli olarak gözetlemek, eleştiri ve uyarmalarda bulunmak suretiyle yönetenler tarafından yetki sınırlarının aşılmasını ve iktidar sapmalarını önleyebilir. Sorumluluk duygusu taşıyan seviyeli ve ağırbaşlı bir basının demokratik toplumlarda hatırı sayılır bir manevi otoriteye sahip olabileceğine şüphe yoktur. Bu nitelikte olan basının zaman zaman hükümetin hatalı görülen politikasını değiştirmesinde etkin olduğu, hatta bazen geniş bir kampanya sonucunda onun iş başından uzaklaştırılmasında rol oynadığı görülmüştür. Basına çok defa hürriyetlerin bekçisi gözüyle bakılmasındaki nedeni burada aramak gerekir. Gerçekten siyasal alandaki bu etkisi dolayısıyladır ki basın, devlet kudretinin sınırlanması ve hürriyetlerin korunması konusunda başlı başına bir faktör sayılmak durumundadır. 3. Toplumun çoğulcu yapısının getirdiği sınırlamalar. Çağdaş demokratik devletin başlıca karakteristik niteliklerinden biri, onun siyasal ve sosyal bakımdan pluralist, çoğulcu bir yapıya sahip oluşudur. Hemen söyleyelim ki burada pluralist terimini doktrinal anlamda kullanmıyoruz. Siyasal doktrin alanında bu isimle tanınan özel teorik görüşü mutlaka benimsemeksizin sadece olan durumu ve gerçekleri belirtmek istiyoruz. Bugünkü demokratik toplumların görünümü şudur. Devlet birçok kişilerin teker teker adeta pirinç taneleri gibi bir araya toplanmalarından meydana gelmiş değildir. Fertler devlet içinde belirli sosyal, ekonomik ve siyasal amaçlar etrafında birleşip örgütlenmek suretiyle çeşitli gruplar meydana getirirler. Bu gruplar ortak menfaatlerin topluca korunması maksadını güdebilir. Meslek kuruluşları, sendikalar gibi bazı fikir ve ideallerin yayılması amacına dayanabilir. Fikir ve kültür dernekleri gibi belli bir siyasal programın gerçekleştirilmesi hedefine yönelebilir siyasal partiler ya da daha başka amaçlarla kurulmuş olabilirler. Çağdaş toplum insanın sosyal karakterinin belirli şekillerinden biri olarak kabul edilmesi gereken bu çeşit birliklere ve gruplara kendi yapısı içinde yer veren toplumdur. Devlette faaliyette bulunurken ve fonksiyonlarını yerine getirirken bu çeşit grupların varlıklarını her zaman hesaba katmak ve onların haklı isteklerini göz önünde bulundurmak durumundadır. Bizim konumuz bakımından toplumun çoğulcu yapısının ortaya koyduğu önemli nokta şudur. Fert böyle bir toplumda devletle yalnız başına karşı karşıya kalmayacaktır. O kendisi gibi düşünen, kendisiyle aynı menfaatlere sahip olan, aynı inançları taşıyan, aynı hakları savunan bir grubun üyesidir. Devlet iktidarı karşısında haklarını ve hürriyetlerini mensup olduğu grup vasıtasıyla toplu olarak daha iyi korumak imkanına sahip bulunmaktadır. Gerçekten sosyal grupların ki bunlar bazen sayısı milyonlara varan geniş insan kitlelerini ve yaygın bir örgütü kapsayabilir, siyasal iktidarın keyfi bir şekilde kullanılmasını önlemek ve kamu hürriyetlerinin korunmasını sağlamak bakımından oynadıkları rolün önemi küçümsenemez. Ayrıca bu örgütlenmiş grupların kamuoyunun oluşumunda ve belirlenmesinde geniş ölçüde payları bulunduğunu da unutmamak gerekir. Hatta bunların bazen başlı başına kamuoyunun önemli bir kesimini oluşturduğunu söylemek de mümkündür. Burada konumuzu ilgilendiren sorunlar üzerindeki etkileri yönünden ön planda gelen bazı grupların rollerine kısaca işaret etmek istiyoruz. 1. Siyasal partiler. Demokratik düzende fertler tarafından meydana getirilen çeşitli topluluklar içinde en önemlisi hiç şüphesiz ki siyasal partilerdir. Parti aslında çoğulcu toplumu oluşturan gruplardan biri sayılmakla beraber diğer gruplarla aralarında bazı esaslı farklar bulunduğuna da şüphe yoktur. Bir defa siyasal partiler genel olarak kadro ve örgüt bakımından öteki sosyal gruplardan daha geniştirler ve çoğu zaman bunlardan bazılarını yan örgüt olarak içlerine alırlar. Bundan başka partiler kuruluş ve faaliyet alanları bakımından farklılık gösterirler. Diğer toplulukların belirli ve dar gayeler etrafında kurulmuş olmalarına karşılık, siyasal partiler hemen hemen bütün toplum ve devlet sorunlarını kavrayan genel bir siyasal programa dayanırlar. Nihayet partiler amaç ve yöntem bakımından öteki gruplardan ayrılırlar. Bu sonuncular kamuoyu ve yöneticiler üzerinde etki yapmak yoluyla gayelerini gerçekleştirmeye çalışırlar. Parti ise doğrudan doğruya siyasal iktidarı ele geçirmek veya onu paylaşmak yoluyla programını gerçekleştirmek hedefini güder. İki grup arasındaki en önemli fark da bu noktada kendisini gösterir. Modern anlamda siyasal partileri demokratik mekanizmanın işlemesini sağlayan büyük çarklara benzetmek mümkündür. Bu konuda en yetkili yazarlardan biri olan Duverger'in D-U-V-E-R-G-E-R. İsabetle belirttiği gibi partiler sadece kamuoyunun dinlenmesine ve açıklanmasına yarayan bir vasıta değildir. Kamuoyunu ifade ettikleri ölçüde onu yaratırlar da. Siyasal partilerin bulunmadığı bir toplumda sadece belirsiz bazı eğilimler, kemikleşmemiş, aralarında bağlantı kurulmamış kişisel fikir ve kanaat yığınları vardır. Partiler bu ham fikir yığınlarını ve siyasal eğilimleri işleyip geliştirerek onların açıklık ve kesinlik kazanmasına yardım ederler. Öte yandan partiler fikir ve kanaatlerin istikrara kavuşmasında büyük rol oynarlar. Onların olmadığı yerde kamuoyu değişken, kararsız ve kaypaktır. Nitekim demokratik rejimi yeni benimsemiş, partilerin henüz gelişip kökleşmediği toplumlarda bir seçimden diğerine büyük değişmeler ve dalgalanmalar görülür. Bu da rejimin zayıflaması sonucunu doğurur. Nihayet partiler birbirine benzeyen, esasında birbirine yakın olan siyasal tercih ve kanaatleri, aralarındaki nüans çıkıntılarını ve özel görüş sivriliklerini törpülemek suretiyle birkaç büyük grup halinde bir araya toplarlar. Ve bu önemli sentez ameliyesi sayesindedir ki, gerçek anlamda seçim ve siyasal temsil imkan dahiline girmiş olur. Aksi halde, içinden çıkılmaz kişisel görüş ve davranışlar yığını arasında seçmen kitlesi kimi ve neyi seçeceğini kestiremeyeceğinden, siyasal temsilin gerçekleşmesi de mümkün olamayacaktır. Siyasal partilerin demokratik mekanizmanın işleyişini sağlayan bu ana fonksiyonları yanında, doğrudan doğruya hürriyetçi demokrasi düzeninin temel unsurlarından biri olarak varlıklarına işaret etmek gerekir. Gerçekten klasik anlamda demokrasi demek, birden fazla partinin serbestçe kurulup faaliyette bulunabildiği rejim demektir. Bu nokta demokratik düzenin başlıca özelliğini teşkil eder. O kadar ki demokrasinin başka bir adı da partiler rejimidir. Bununla beraber siyasal partiler tamamen pozitif kamu hukukunun dışında siyasal hayatın spontane, kendiliğinden oluşan ürünleri olarak ortaya çıkmış ve gelişmişlerdir. Fakat pozitif hukukta gerçek durumlarını karşılayan bir statü kazanamamış olmaları onların gelişmelerini yavaşlatamamıştır. Bugün hala Batı demokrasilerinin büyük çoğunluğunda partiler hukuki bir statüye kavuşmuş değillerdir. Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra meydana getirilen anayasalardan bazılarında ve bu arada 1961 Türk Anayasası'nda siyasal partileri açıkça tanımak ve onların kamu hayatında işgal ettikleri yerin önemini belirtmek yoluna gidildiği görülür. Bir toplumda serbestçe kurulan ve faaliyette bulunan siyasal partilerin varlığının devlet iktidarının sınırlanması ve hürriyetlerin korunması konusunda en önemli faktörlerden birini teşkil ettiğine şüphe yoktur. Esasen demokratik sistemde partilerin muhalefet partilerinin başta gelen fonksiyonu siyasal iktidarın kullanılışını denetlemek ve kamu hürriyetleri alanına en küçük bir yersiz müdahale teşebbüsü karşısında derhal kamuoyunun dikkatini çekerek onu harekete geçirmek suretiyle bu müdahaleyi önlemektir. Herhangi bir ülkede hürriyetlerin ne derece garanti altında bulunduğunu muhalefet partilerine bu alanda tanınan imkanların genişliğiyle ölçmek mümkündür. Kısaca, partiler rejiminin demokratik hürriyetlerin sağlanması ve korunmasının başlıca şartlarından biri olduğu söylenebilir. Ancak burada madalyonun öteki yüzüne de işaret etmeden geçemeyeceğiz. Tanınmış anayasa hukukçusu Georges Wedel'in çok isabetli olarak belirttiği gibi, Demokrasi gerçi siyasal partiler olmaksızın yaşayamaz, fakat siyasal partiler yüzünden ölebilir de. Gerçekten partiler demokratik düzenin vazgeçilmez yapıcı unsurları oldukları kadar bazen onun en büyük yıkıcı unsurları haline de gelebilmektedirler. Eğer bir ülkede partiler kamu yararını ve toplum sorunlarının çözümünü ön planda tutacak yerde sadece kendi çıkarları peşinde koşarlar, iktidarın ele geçirilmesini veya elde tutulmasını tek gaye, her türlü vasıtayı da bu gaye uğrunda meşru sayarlar. Bu arada demagoji oyunlarıyla halkı aldatmak yoluna giderek birbirleriyle kıyasıya bir siyasal boğuşma ve didişme çukuruna düşerlerse, o ülkede demokrasinin geleceğine endişeyle bakmak gerekir. Zira partiler bu olumsuz tutumlarıyla demokrasinin en sağlam dayanağı demek olan halkın güvenini eritmiş ve yok etmiş olacaklardır. Halk kitleleri partiler rejimine ve demokrasiye olan inançlarını kaybederek ondan soğuyunca da bütün sistem tıpkı kökü ve içi çürümüş bir ağaç gibi biraz kuvvetlice esecek ilk rüzgarda devrilmeye hazır bir hale gelmiş demektir. Bu kuru bir spekülasyon değil, fakat geçmiş olayların defalarla doğruladığı açık bir gerçektir. Şu halde demokrasinin ve hürriyetler düzeninin yaşaması veya ölmesi en başta siyasal partilerin tutum ve davranışlarına bağlıdır denecek olursa, bunu herhalde büyük bir abartma saymamak gerekir. 2. Baskı grupları. Çağdaş demokrasilerin siyasal hayatında gittikçe önem kazanan ve özellikle son zamanlarda sosyal bilimler alanında ilgi çekici bir araştırma ve inceleme konusu haline gelen bir olgu göze çarpmaktadır. Baskı grupları esas itibariyle çoğulcu toplumu meydana getiren sosyal grupların bazı özellikler taşıyan bir çeşididir. Nitekim bu bakımdan bunlara bazen menfaat grupları da denilmektedir. Ancak menfaat grupları ile baskı gruplarının eş anlamda kavramlar olmadıklarını hemen belirtmek yerinde olur. Her menfaat grubu mutlaka bir baskı grubu demek değildir. Bu ikisi arasındaki başlıca fark bir davranış ve yöntem farkı olarak kendisini gösterir. Aralarında ortaklaşa menfaatler bulunan insanların meydana getirdikleri menfaat grupları ancak belirli amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla örgütlenerek sistemli bir propagandaya giriştikleri ve siyasal karar organları yasama ve yürütme üzerinde çeşitli yollardan etki yapmaya çalıştıkları zaman baskı grupları haline gelirler. Bununla beraber baskı grubu terimi bu dar ve gerçek anlamı yanında bazen daha geniş bir anlamda da kullanılmaktadır. Geniş anlamda baskı grupları örgütlenmemiş, aktif bir davranışta bulunmayan, siyasal iktidar üzerinde sistemli bir etkileme faaliyeti göstermeyen, fakat temsil ettikleri oy potansiyeli bakımından sadece varlıkları ile ağırlık ve etki sağlayan gruplardır diyebiliriz. Bizdeki köylü kitleleri gibi bunları dolaylı baskı grupları olarak adlandırmak da mümkündür. Baskı gruplarının modern devlet yönetiminde hiç de küçümsenemeyecek bir rol oynadıklarına şüphe yoktur. Bunların en fazla gelişmiş oldukları Amerika Birleşik Devletleri'nde görünmez hükümet ve tahtın arkasındaki kuvvet gibi terimlerle anılmakta olmaları, politika alanında ne derece önemli ve etkili bir faktör teşkil ettiklerini göstermeye yeter. Ancak baskı grupları ve onların ortaya çıkardığı sorunlar ne kadar önemli ve ilgi çekici olurlarsa olsunlar, ayrı bir inceleme konusu oluşturacak genişlikteki bu sorunlara burada genel olarak değinmemize imkan yoktur. Zaten bu gruplar sadece ekonomik amaçları ve dar zümre menfaatlerini gerçekleştirmeyi hedef tuttukları ölçüde, ki çoğu bu niteliktedir, bizim konumuzu doğrudan doğruya ilgilendirmezler. Ancak şu var ki bütün menfaat grupları birer baskı grubu olmadıkları gibi her baskı grubu da mutlaka bir menfaat grubu değildir. Gerçekten baskı grupları içinde maddi menfaat gütmeyen ve bir ülkünün ideal bir amacın gerçekleştirilmesi veya bazı manevi değerlerin korunması uğrunda çalışanlar da vardır. Bizi asıl ilgilendirenler de bu ikincilerdir. Batı dünyasında demokratik gelişme sürecine bir göz atıldığı zaman, bazı belirli hak ve hürriyetlerin tanınması için mücadele etmiş çeşitli baskı gruplarının bu gelişmede geniş payları bulunduğu görülür. Gerçi henüz o zamanlar baskı grubu deyimi kullanılmıyordu ve bunlar zamanımızdaki grupların yararlandıkları modern ve gelişmiş tekniğe sahip değillerdi. Bununla beraber davalarını gerçekleştirmek için kamuoyu ve siyasal iktidar üzerinde yaratmaya çalıştıkları ve çok defa yaratmayı başardıkları, etki bakımından hiç şüphe yok ki bunlar da mahiyetleri itibariyle birer baskı grubu idiler. Köleliğin kaldırılması, oy hakkının yavaş yavaş genişletilerek sonunda genel oy ilkesine varılması, kadınlara eşit haklar tanınması, sosyal ve ekonomik hakların kabulü vesaire gibi uygar dünyanın gerçek demokrasiye ve hürriyete doğru attığı büyük adımlara çok defa öncülük edenlerin çeşitli isimler altındaki topluluk, dernek, birlik ve kuruluşlar oldukları tarihsel bir gerçektir. Bugün de birçok ülkelerde başlıca amaçları temel hak ve hürriyetleri korumak olan dernekler ve kuruluşlar vardır. Demokratik ülkelere bağlı uyanık vatandaşların meydana getirdikleri bu topluluklar, bilinçli ve sistemli çalışmalarıyla hürriyetin bekçiliği görevini yerine getirmekte ve bazen son derece etkili bir baskı grubu niteliğini kazanabilmektedir. Bir toplumda bu gibi vatandaş gruplarının varlığının o toplumda herhangi bir otokratik eğilimi daha ilk belirtilerinde önleyecek en sağlam dalga kıranlardan biri sayılacağına şüphe yoktur. 3. Sendikalar. Zamanımızda belli başlı baskı gruplarından birini oluşturan sendikaların demokratik düzen içindeki özel rollerini birkaç kelimeyle belirtmek yerinde olur. Geçen yüzyıl içinde geniş işçi kitlelerinin haklarını topluca korumak için örgütlenmeleriyle başlayan ve o günden bugüne dev adımlarla gelişen sendikacılık hareketiyle kamu hürriyetleri alanının sosyal yönde genişlemesi ve dolgunlaşması olayı arasında yakın ve sıkı bir bağ bulunmaktadır. Gerçekten yeni hürriyetlerin sosyal ve ekonomik hakların tanınmasını sağlayan akım iki yoldan beslenmiştir. Bir yandan sosyalist düşünce akımı doktrin alanında gerekli ortamı hazırlarken, öte yandan pratik alanda sendikalar çok defa çetin mücadeleler sonunda adım adım yeni hakları gerçekleştirme yolunu tutmuşlardır. Böylece sendikacılık hareketinin çağdaş hürriyet anlayışının doğuşunda ve yerleşmesinde ön planda rol oynadığını çekinmeden söyleyebiliriz. Sendikalar bugün kazanılmış olan hakların koruyucusu ve henüz kazanılmamış hakların da öncüsü ve savunucusu olma fonksiyonuna sahiptirler. Bağımsız sendikacılığın, çağdaş demokrasinin tamamlayıcı unsuru ve onun ayrılmaz bir parçası olduğu artık açıkça beliren bir gerçektir. Sendikacılık hareketi bilindiği gibi, klasik demokrasi çerçevesi içinde gelişmiştir. Bunun içindir ki, hür ve bağımsız sendikalar hemen her zaman ve her yerde kendilerine nefes alma ve gelişme ortamını sağlayan siyasal demokrasinin destekleyicisi olmuşlardır. Ve gene bu nedenledir ki, diktatörlerin iş başına gelir gelmez ilk yıktıkları müesseselerden biri de daima hür sendikalar olmuştur. Şu halde hür sendikacılığın yalnız sosyal ve ekonomik hakların değil, fakat aynı zamanda klasik hürriyetlerin de korunmasını sağlayan güçler safında yer aldığını ifade etmek gerekir. 3. Bölüm. Devlet kudretini sınırlayan hukuki faktörler ve müesseseler. Siyasal iktidarın sınırlanmasında rol oynayan çeşitli hukuk dışı faktörler her zaman yeterli olamamaktadır. Bunlar iradeye bağlı olarak hiç yoktan yaratılabilen ve bazı normatif tedbirlerle hemen bugünden yarına etkili olmaları sağlanabilen unsurlar değillerdir. Gelişmeleri toplumun sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapısı ve bu yapının gelişme düzeyiyle yakından ilgilidir. Bundan ötürüdür ki, devlet kudreti karşısında insan hak ve hürriyetlerini hukuki yollardan güvence altına alma çareleri aranmıştır. Bu maksatla gerek rasyonel gerek ampirik yollarla çeşitli sistemler ve müesseseler ortaya konmuş bulunmaktadır. Pozitif hukuka dayanan bu sistem ve müesseseler başlıca nelerdir ve bunların sağladığı güvencenin mahiyeti ve pratik değeri neden ibarettir? Şimdi toplu bir bakışla bunları gözden geçirelim. 1. Seçimler. Devlet iktidarının sınırlanması yollarının en başında şüphesiz ki seçimler gelir. Seçim ilkin iktidarın kaynağı olmak bakımından demokratik rejimin temeli ve halk tarafından hükümet sisteminin birinci şartıdır. Seçime dayanmayan bir iktidar, tabii burada gerçek anlamda yani tamamen serbest ve dürüst yapılan seçimden söz ettiğimizi söylemeye gerek yoktur. Diktatörlük rejimlerinin başlıca karakteristiğini teşkil eder. Öte yandan seçim, idare edenlerin idare edilenler tarafından denetlenmesi anlamını taşır. Bu bakımdan seçimlerin hukuki olduğu kadar siyasal bir sınırlama vasıtası sayılması mümkündür. Belli bir süre için iktidar katına seçilen, bu süre sonunda kendilerini seçmiş olanların karşısına çıkıp hesap vermek zorundadırlar. Bu hesap verme işleminin keskin bir müeyyidesi vardır. İktidardan uzaklaştırma, seçmenler karşısında duyulan korku. Duverjin'in dediği gibi idare edenler için akıllı ve ölçülü davranışın başlangıcı sayılabilir. Gerçekten yeniden seçilememe endişesi çok zaman idare edenleri kendilerine emanet edilen iktidarı kötüye kullanmaktan alıkoyma gibi olumlu bir sonuç sağlar. Ancak bu konuda fazla iyimserliğe kapılmamak gerekir. Seçim şüphesiz demokrasinin birinci şartıdır. Fakat herhalde tek şartı değildir. Nerede ki seçim vardır, orada demokrasi vardır. Yolundaki mantık ki, bunun sık sık ileri sürüldüğü görülmüştür, yalnız sakat ve aldatıcı değil, aynı zamanda gerçeklere de tamamen aykırıdır. Seçimin demokratik yönetimin temeli olduğu kadar, Hitler gibi diktatörleri iktidara götüren bir yol olduğu da unutulmamalıdır. Görünüşte baskısız ve serbest yapıldığı hallerde bile, seçimin her zaman yukarıda işaret ettiğimiz olumlu sonuçları verdiği iddia olunamaz. Bunun başlıca nedenini, yöneticilerin halkı aldatmaya, halkın da çok defa aldanmaya yatkın oluşunda aramak gerekir. Demagojinin özellikle az gelişmiş toplumlarda geçer akçe olduğu ve kötü bir şeyin halka iyi gibi, iyi bir şeyin de kötü gibi gösterilebildiği ne yazık ki bir gerçektir. Aynı yöntemle bazı iktidar taşmalarının, hürriyet kısıntılarının ve haksızlıklarında, hele bunlar sadece bir azınlığı ilgilendiriyorsa, seçmen kitlesine kabul ettirilmesi pekala mümkün görülmektedir. Şu halde serbest seçim mekanizmasının işlediği bir rejimde bir partinin belli bir seçmen çoğunluğuna dayanarak siyasal iktidarı keyfi bir şekilde kullanması hiç de ihtimal dışı sayılamaz. İşte bunun içindir ki seçim başlı başına devlet kudretini sınırlamak ve hürriyetleri korumak bakımından yeterli görülmemiş ve bu amacı sağlamak için anayasa tekniğinin getirdiği daha başka sistemlere ve müesseselere yer vermek ihtiyacı duyulmuştur. 2. Katı Anayasa Sistemi. Yazılı ve katı, bükülmez anayasa sistemi 18. yüzyıl hürriyetçi düşünce akımının ortaya çıkardığı bir sistem olarak kendini gösterir. Bu çağın liberal düşünürleri, devlet idaresini düzenleyen hukuk kurallarını yazılı olmayan açıklıktan yoksun, bulanık ve puslu, geleneksel kurallar olmaktan çıkararak, yazılı, açık, kesin ve sistematik bir temel yasa halinde toplamayı son derece önemli görmüşler ve bunu sınırlı iktidar anlayışının başlıca güvencesi saymışlardır. Yazılı anayasa akımı bu düşünce yolundan gelişmiş ve İngiltere tipik bir istisna örneği olarak kalmak üzere bütün dünyaya yayılmıştır. Anayasaların katı ve esnek şeklinde iki kategoriye ayrılması bu terimleri ve ayrımı ilk defa ortaya atmış olan Lord Bryce'dan B-R-Y-C-E beri hukuk ve siyasal bilim literatüründe yerleşmiş bulunmaktadır. Katı veya bükülmez anayasa bilindiği gibi normal yasama organı tarafından alalade kanunların değiştirilmesinde takip edilen usulle değiştirilebilen esnek anayasa tipinin aksine olarak herhangi bir hükmünün değişmesi ancak özel bir organ, kurucu meclis tarafından yapılabilen veya özel bir prosedüre, usule uyulmak suretiyle mümkün olabilen anayasadır. Şu halde bir anayasanın katı veya esnek oluşunu belirleyen, onun yapısı değil fakat değiştirilmesinde izlenen usul ve yoldur. Katı veya bükülmez anayasa sistemi, bir defa anayasanın üstünlüğü ilkesini en iyi gerçekleştiren bir sistem olarak düşünülmüştür.